mikrofonda doktor var. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'den merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bu hafta da sizlere yine Mikrofonda Doktor Var programından sesleniyoruz. Programı sizler için Eda Kotanoğlu hazırladı. Teknik Masada bugün Aslı Yıkılmaz var ve mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Hepinize mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftada hayatta en önemli şey sağlık diyeceğiz ve size çok önemli, değerli bilgiler vereceğiz. Her hafta olduğu gibi lütfen bize kulak verin. Her hafta olduğu gibi Doktor İbrahim Ersoy yine stüdyoda bizimle beraber. Hoş geldiniz Sayın Ersoy.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, Sayın Ersoy, bu hafta depresyonda beslenmeyi konuşacağız değil mi sizinle? Ama her zaman olduğu gibi bu haftaki son bilimsel gelişmeleri sorarak başlamak istiyorum programımıza. Nedir bu haftaki gelişmeler?
Diyabeti olanlar iki haberi mutlaka iyi dinlesinler. Çünkü çok güzel gelişmeler var. İki yeni araştırma var. Birincisi, diyabette bildiğiniz gibi insülin seviyeleri problemli. Kan şekeri yükseliyor. Diğer taraftan kan glukozu yükseliyor. Bunları Akdeniz diyetiyle aslında düşürebiliyoruz. Diyabet COVID'den çok daha fazla salgın. Tüm dünyada 460 milyon diyabetli var. Şimdi diyabette kan şekerini iyi kontrol etmediğinizde komplikasyonlara yol açıyor. Yani böbreklere vuruyor, gözlere vuruyor. Yani birçok komplikasyonlara yol açıyor ve bu komplikasyonlar da az değil. Hastalar yani 10 yıl sonra %60'ında neredeyse komplikasyon gelişiyor. O yüzden kan şekerini iyi kontrol edilmesi lazım. Tabii ki kan şekerinde bir doktorların verdiği ilaçları, diğer taraftan bu Akdeniz diyeti ile ilgili, Akdeniz diyetinde bildiğiniz gibi bir de baharat kısmımız var. Baharatlarla ilgili bir büyük bir çalışma yapılmış. Meta analiz yapılmış ve 3050 hastayı içeren bir meta analiz. Bu çalışmada şu gösterilmiş. Tüm baharatlar bir yere koyulmuş. 50 tane falan baharatlar. Bunların hangisi daha çok kan şekerini düşürüyor, insülini düşürüyor, hemoglobin A1C'yi düşürüyor. Hemoglobin A1C 3 aylık kan şekerini gösteren seviye. Şimdi bunların içerisinde açlık kan şekerini en çok düşüren çörek otu. Diğer taraftan zencefil ve tarçın da açlık kan şekerini düşürmüş. 17-20 mg bölü desilitre düşürmüş. İyi bir rakam. Yani çörek otunu burada başa koyuyoruz açlık kan şekerini düşürmesi için. Burada susamla o karıştırılmasınlar. Çörek otu başka bir bitkiden elde ediliyor. Şimdi diğer taraftan hemoglobin A1C'yi en çok düşüren hangisidir diye bakmışlar. Burada da zencefil ve yine çörek otu ortaya çıkmış. Bir de insülin seviyesini en çok düşürenler nedir diye bakmışlar. Zencefil ve tarçın çıkmış. Tarçının da zaten kan şekeri düşürücü etkisi olduğunu biliyoruz. Şimdi burada asıl olan nedir? Bizim diyetle beraber bu işleri yürütmemiz. Yani kan şekerimizi diyetle beraber yürütmemiz. Tabii egzersiz de yapmamız ama diyetle beraber yapmamız. Bu açıdan ben her zaman söylüyorum bildiğiniz gibi. Yemek masasında mutlaka olabildiği kadar baharatlar olsun. Ama bu zencefil, yani bunların hepsini yemeklere falan da atarız. İlla bunları karışım olarak içmemize falan gerek yok. Yemeklerin üzerinde de bunlar etkisini gösterir, etkilidir. Yani diyabetlilerde öyle bir durum söz konusu. Yine ikinci çalışma, diyabetle ilgili bir çalışma. Diyabette antioksidan ölçümüyle C vitamini, E vitamini ve beta karoten. Bunların diyabeti hem önleme hem de kan şekerini düşürme ile ilgili etkileri ölçülmüş. Burada çok enteresan bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi bir, bu antioksidanları besinlerle alıyoruz. İşte meyvelerle, sebzelerle alıyoruz. İşte baharatlarla alıyoruz antioksidanları. Diğer taraftan takviyeler var. Takviyelerle de alıyoruz. Çok enteresandır. Hem C vitamini, hem E vitamini, hem de beta karoten. Bunlar antioksidan değerlerini beslenmeyle alındıklarında etkilerini göstermiş. Yani yediklerimizde, içtiklerimizde etkisini göstermiş. Ama dışarıdan takviye olarak, orada bir sürü takviyeler falan satılıyor. Takviye olarak alınanlarda etki yok. Bu çok önemli. Biz yine her zaman söylüyoruz. Tamam, şimdi bir taraftan tarımla ilgili işte tarım gıdaları azalttı diyebiliyoruz ama bunların çalışmaları var. İşte %20 azaltıyor, %30 azaltıyor. Bazılarını hiç etkilemiyor. Hemen takviyelere yöneliyoruz biz de, onlardan yapalım diye. Ama bu çalışma da gösteriyor ki her zaman birinci kaynak beslenme. Yani hem makro besinleri, karbonhidratımızı, yağımızı, proteinimizi, makro besinler bunlar. Bunları diyetten alacağız. Diğer taraftan da mikro besinleri, yani demirimizi, vitaminimizi, minerallerimizi, çinkomuzu falan hepsini besinlerden alacağız. Yeterince var diye düşünüyorum ben.
Hocam gelelim asıl konumuza, depresyonda beslenmeye, ama bundan önce tabii ki depresyon nedir bunu tanımlamamız lazım. Neden olur, kötü bir şey olduğunu biliyoruz ama nedir, sizden duyalım ve beslenmeyle ilişkisi nedir?
Şimdi depresyon Covid'den sonra çok çok daha arttı. Tüm dünyada bir artışta, Türkiye'de de önemli bir artış var. Antidepresanlara baktığımızda geçtiğimiz günlerde bir şey yayınlanmıştı. Tüm dünyada 17. ya da 18. sıradayız antidepresan kullanımında. Depresyon işte beyinde serotonin eksikliğinden kaynaklı mutsuzluk olduğu söyleniyor. Ama bu son, biz hep son gelişmeleri takip ettiğimiz için bununla ilgili şüphe de var. Yani tamamen organik bir şeyden mi kaynaklanıyor, yoksa sosyal etkilerden mi kaynaklanıyor, psikolojik etkilerden mi kaynaklanıyor? Bununla ilgili bir takım, yani bence hepsinin toplamıyla beraber işte karamsarlık, üzüntü, bu tür duygu durumunun oluşması. Şimdi depresyon evet çok giderek artıyor ama şöyle de bir durum var. Bazen aşırı teşhis koyuyoruz. Aşırı teşhisler oluyor. Yani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, depresyon. Her gelene ilaç yazıyoruz. Bu biraz doktorlar arasında da tartışmalı olduğu için söylüyorum. Ya insanın inişi olur, çıkışı olur, üzüntülü olduğu, üzülmesi gerektiği zaman olur. Yani sevinmesi gerektiği zaman olur. Dikkat eksikliği ile ilgili çocuklarda, şimdi eskilerden tamam biz akşam ezan okunmadan eve girmezdik. Bizim hepimizde yani hiperaktivite mi vardı? Yani sabah çıkardık, akşama kadar gezerdik. Bilirsiniz. Yani hepimizde hiperaktivite bozukluğu mu vardı? O yüzden bunlar biraz daha tartışmalı konular. Ama son zamanlarda bir disiplin ortaya çıktı. Beslenme psikiyatrisi. Çünkü bizim yediklerimiz, içtiklerimiz her zaman tamam bir ilaç gibi de etkisi var. Kötü bir beslenme. Yani kötü beslenmeden kastımız ne? İşte demir, vitamin, bu vitamin ve minerallerin az olduğu kalitesiz içecekler, yiyecekler ve içecekler. İşte her zaman şeker yoğunluklu, yağ yoğunluklu ama hiçbir zaman, çünkü bizim vücudumuzda birçok enzim, kimyasal reaksiyon oluyor. Bu kimyasal reaksiyonlar için vitaminler ve mineraller lazım. Bu vitamin ve mineralleri almamak için biz elimizden geleni yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte hamburger yiyoruz, ayaküstü sürekli şekerli gıdaları hem yiyecek hem içecek anlamında tüketiyoruz. Vitamin ve mineral var mı? Protein var mı bunlarda? Yok. Yani vücudumuzun yapı taşlarını almıyoruz ve o vücudumuzda yapılması gereken kimyasal reaksiyonları da yapamıyor. Kimyasal reaksiyonlar derken neyi kastediyoruz? Beynimizde de kimyasal reaksiyonlar var. Sindirim sistemimizde de var. Özellikle bu beynimiz için çok önemli. Yani beynimizde hem hafıza, hem dikkat eksikliği, hem kaygı bozuklukları, hem depresyon gibi, işte orada çünkü serotonin üretimi var, dopamin üretimi var. Bunların aynı zamanda vücudun %70'inin 80'inin serotoninin bağırsaklardan üretiliyor. Son zamanlardaki çalışmalar şunu gösteriyor. Bizim bağırsaklarımızla beynimiz sürekli iletişim halinde. Bağırsaklarımız beynimizi, beynimizde bağırsaklarımızı etkiliyor. İşte nervus vagus diye bir vagus siniri var. Kafa çifti çıkıyor. Yani o sistemimizin hepsini etkiliyor. Son zamanlarda zaten tüm dinleyicilerimiz de biliyor. Bağırsaklarımıza ikinci beyinde diyoruz. Bu düşünme anlamında da, çünkü orada da bir sinir sistemi var. Yani beynimizde olan nöronlar, sinir sistemi orada da var. Şimdi o yüzden beslenme psikiyatrisi diye bir disiplin ortaya çıktı. Bunun daha iyi kontrol edilmesi lazım diye. Bağırsaklarımızdaki durum ne? Bağırsaklarımızda temel olarak bir iyi bakteriler var, bir kötü bakteriler var. kötü bakteriler veya bağırsaklarımızdaki bakteri zenginliği. Çünkü bakterilerin çoğu zaten dost bakteriler ve bunlar ne kadar bağırsaklarımızda olursa bu bakteriler ne yapıyor? Yediğimiz besinlerin sindirimini sağlıyor. Yani ne kadar sindirebilirsek o kadar bu besin maddelerinin içindeki vitaminden, mineralden hepsinden daha fazla faydalanıyoruz. O yüzden bağırsak beyin ekseni diyoruz biz buna. Yediklerimizin hepsi beynimizde depresyona, kaygıyla ilgili falan hepsi etkiliyor. Yani siz de kendinizden de bilirsiniz. Böyle stresli olduğunuz zaman, ders çalıştığınız zaman hep şekerli gıdaları tüketmeye çalışırız. Özellikle öğrencilere, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere de bunu söyleyelim. Benim kızım da söylüyor. Ara sıra diyor, işte bir enerji almam lazım baba diyor. Ya diyorum kızım bak şekerli gıda tükettiğinde enerji dediğin çok kısa süre içerisinde çıkar. Ve bunlar sende kaygı bozukluğu yaratabilir. Çünkü yani yükseliyor, geri düşüyor. Yani aslında şeker çocukları hiperaktiviyete yapar mı? Evet, 3-5 dakika yapar. Ondan sonra yorgunluk oluşturur. O yüzden beyin ve bağırsak bütünlüğümüzü sağlamamız lazım. Bununla ilgili de gıdalara isterseniz birazdan geçeriz.
Evet, hocam hangi gıdalardır depresyona iyi gelen gıdaları soralım size. Hangileri
bunların
iyi gelir?
Temel olarak genel anlamda şunu söyleyeyim. Bir, mesela beynimizde magnezyum, çinko, triptofan, bu serotonin üretiminde, dopamin üretiminde rol olması gereken, bunlardan özellikle magnezyum mesela uykuya da çok etkiler ve serotonin öncülü gıdalardan mutlaka çok fazla almamız lazım. Başına neye koyacak olur derseniz ben balık derim. Çünkü omega 3. Şimdi beynimiz yağlı bir sistem ve omega 3 de bunların çözünmesini de sağlıyor. Bu vitamin ve minerallerin çözünmesini de sağlıyor. O yüzden omega 3'ten zengin beslenmeyi önermek lazım. Nedir bu omega 3'ten zengin balıklar? Mesela alabalık, sardalya, ton balığı, somon, özellikle somonda, uskumruda bunlardan hepsinden almamız lazım. Çünkü omega 3 yağları beyin sağlığı açısından ve ruh halinin düzenlenmesi açısından da önemli rol oynar. Bu serotonin işlevini de yürütür. Araştırmacılar bu balık tüketimi ile depresyon arasındaki bir araştırma var. 150 binden fazla katılımcıyla yapılan bir araştırmada en çok balık tüketen kişilerin depresyona en az yakalandığını söylüyorlar. Yani tespit etmişler daha doğrusu söylüyorlar değil. Yani bu arada programın sonuna doğru bu şeyleri de söyleyeceğiz. Yani depresyona yol açan gıdaları da.
Evet tabii
lazım.
Onları da konuşalım.
Diğer taraftan fındık. Biz yine her zaman bu programda diyoruz ki yani tohum o işte fındıktır, fıstıktır, kajudur veya işte cevizdir. Bunların hepsi bizim için önemli. Çünkü bunlar beynimizin de gıdası. Yani kalp damar sağlığını koruyor. Diyabetle ilgili etkileri var. Obeziteye yol açmıyor. Herkesin sandığının aksine. Çünkü buradaki omega 3 yağları takviye olarak alacağınıza, takviye alacağınıza şey olarak alın. İşte ceviz alın. Yani çocuklara mutlaka bir, eğer takviye kullananlar varsa, onunla annelere önerim. Mutlaka bir şey yapsınlar. Bu kuru yemiş tabağı yapsınlar. Kuru yemiş tabağı tamam biraz pahalı olabilir, bilmem ne olabilir ama onlardan pahalı olmaz. Ve çok daha yani her türlü yani demiri var, çinkosu var, selenyumu var. Çünkü omega 3 yağlarından bu özellikle ceviz ile ilgili genel beyin sağlığını desteklediği en yüksek bitki bazlı omega 3 kaynaklarından biri olduğu biliniyor. Ve kan şekerleri seviyelerini de düşürmeye yardımcı olduğu ve bir protein kaynağı olduğunu biliyor. Yani yapılan bir çalışmada işte günde 2 tane cevizin depresyon puanlarını %26 oranında azalttığını bulunmuş. Bu da 26 bin kişilik yapılan bir çalışma. Araştırmacılar demiş ki kuru yemiş özellikle de ceviz yiyen kişilerde iyimserlik, enerji, umut, konsantrasyon ve aktivitelere daha fazla ilgi duyma gibi. Yani çocuklarda bak hepsi bunun çocuklar için de geçerli. Tabii biz yetişkinler için de geçerli. Bizde de depresyon sürekli var. Ama çocuklara ben biraz daha önem gösterelim. Onları biraz daha yetiştirelim açısından. Bunlarla ilgili söylüyoruz. Yine sizin için söyleyelim. Bitter çikolata.
Evet. Tam da onu soracaktım hocam.
Bitter çikolata.
Aklımı okudunuz. Evet. Bitter çikolata, çay ve kahveyi de sormak istiyorum aslında. Bitter çikolata faydalıdır diyebiliyoruz. Nasıl evet. yemek lazım?
Çünkü biz her zaman dark çikolata, bitter çikolata yani %75 oranında kakaosu içeren, çünkü o da sonuçta bir bitkiden elde ediliyor. Bu bitkilerin içerisinde ne var? Mesela kahvede de çok fazla lif olduğu son zamanlarda bir araştırmada tespit edildi. Yani lifli gıdalar bağırsakla, biraz önce bağırsağın önemini söyledik. Bağırsaklarımızda lifli gıdalar o dost bakterileri artırıyor, sindirime çok yardımcı oluyor. Bitter çikolatada bu kakao çekirdekleri özellikle güçlü antioksidanlar, ruh halini iyileştiren, bir de flavonoidler dediğimiz, tüm bitkilerin birçoğunda var zaten, onlardan içerir. Amerika'da yapılan bir çalışmada özellikle yaşlı kadınlar arasında bitter çikolata tüketimi ne kadar fazlaysa depresyon riskinin de o kadar az olduğunu, gençlerde de bu etkinin veya yetişkinlerde de bu etkinin olduğunu biliyoruz. Özellikle bitter çikolata, çünkü kadınlar çok seviyorlar ama o sütlü ve diğer şeker dolu çikolatadan ziyade biraz acı, yani o zaten kakaonun normal şeyi biraz daha acıdır. Yani o acı tadı da alacağınız çikolatalardan yiyin. Yoksa çikolata deyince yani o şeker dolu, sütlü dolu şeylerden değil. Onların öyle bir yararı falan yok. Kakao oranı yüksek olması lazım. %75-80'den daha fazla olması
lazım. Yine de çok iyi bir haber hocam. Çikolata tabii, severlere
tabii,
duyuralım.
Çoğu insan da dark çikolata, yani evet. bitter çikolatayı da seviyorlar. Yani hani şeyler gönderir, yani bir eve giderken hep hediyeler falan görür. En azından bitteri seçerim. Yani en azından sağlıklı
tercih
olduğu
edelim,
için tercih
değil
ederim.
Mi?
Ama benim en çok üzerinde durmak istediğim yapraklı yeşillikler. Pazara çıktığınızda yapraklı ne görseniz alabilirsiniz. Yani o yeşilliklerin içerisinde mesela su teresi olabilir, ıspanak olabilir, marul olabilir, pazı olabilir. Çünkü bunların içerisinde bir B vitamini, yani birçok vitaminler var da B vitaminden zengin. Hem B vitamini, çünkü beyin sağlığını sadece depresyon açısından düşünmüyoruz. Tüm bir beyin sağlığı, yani düşünün işte hafızanız hala taze. Beyin plastisitesi diye bir şey var. Beyin yaşlandıkça durmaz. Beyin yaşlandıkça küçülmez. Siz onları eğittikten sonra 80 yaşında da keman çalmayı öğrenebilirsiniz. Veya başka yetenekler geliştirebilirsiniz ve bunları geliştirdikçe beyin de kendini geliştirir. Bu arada yeni bir çalışma vardı, onu da söyleyeyim. Giderek 1930'larda doğanlarla daha sonraki doğanlar arasında beyin hacmiyle ilgili bir çalışma yapılmış. Giderek beyin hacmimiz de büyüyor. Bu daha çok düşündüğümüz anlamına mı geliyor? Soru işareti. Ama yani beyin plastisitesi gelişmesi bir taraftan beslenmeyle ilgilidir. Diğer taraftan yapacağınız beyin egzersizleriyle ilgilidir. Yani bunları alacağım, ondan sonra depresyonum bitecek diye bir şey yok. Çabalamak lazım, yani her şekilde çabalamak lazım. Bunun dışında istiridyeler de çok önemli. Çünkü onlarda da çinko var. Çinko, yani o deniz ürünlerinde zaten çinko oranı biraz daha fazladır. Demir oranı da fazladır. Beslenmemiz için de, yani beyin sağlığımız için, beyin gıdaları için de demir, çinko, özellikle de magnezyum çok önemlidir. İstiridyeler bulsunlar. Çünkü o çinkonun depresyonla ilişkisi daha yeni anlaşılıyor ve hem uykuyla ilişkisi anlaşılıyor, hem depresyonla ilişkisi anlaşılıyor. Ama çinkonu biz biliyoruz ki söylediğimiz biyokimyasal reaksiyonların çoğunda işte katkı maddesi, yani katkı maddesi derken yani enzimleri indükleyen, yani onları çalıştıran madde olduğunu biliyoruz. Bir de probiyotikler var. Probiyotikler son zamanlarda zaten çok fazla çalışma yapılıyor. Burada da insanları da yanlışa düşürmemek lazım. Probiyotik nedir? Yine o bağırsaklarımızla ilgili dost bakterileri artıran gıdalar. Nedir? Ev yapımı yoğurtlar, kefir, turşular, biraz daha sodyum oranı, tuz oranı biraz daha düşükler. Yani bunlar zaten kullanımlarımızda var. Kefiri belki biraz az kullanıyoruz ama onu kullanmamız lazım. Ev yapımı yoğurdu yapıyor musunuz bilmiyorum. Ama
yapamıyorum, pek vakit olmuyor. Hazır ama alıyoruz güvendiğimiz çiftliklerden diyelim.
Evet, onlardan, ama yapınca o bakteri oranı falan da artıyor. Bu probiyotiklerin bağırsak bakterilerine yönelik çok fazla geliştirdiğine dair birçok araştırma var. Şimdi her hastalığı biz probiyotiklerle falan tedavi etmek gibi, bu orada da bir sektör var çünkü. O yanlışa da düşmemek lazım. İyi bir bağırsak sağlığı iyi zihinsel ilişkiler yürütüyor. Birçok çalışma probiyotiklerde dahil olmak üzere bağırsaklarımızda yaşayan mikroorganizmaların, bakterilerin vücudumuzdaki inflamasyonu azalttığı söyleniyor. Çünkü depresyonun altında bir taraftan da ya kronik bir inflamasyon yangı hareketi mi var diyebiliyoruz. Probiyotikler onları da sağlıyor. Genel anlamda yani bu probiyotiklerden mutlaka alınması lazım
diyelim. Hocam hemen unutmadan meyveleri ve turpgilleri de sormak istiyorum. Faydası var mıdır depresyona?
Özellikle turpgiller dediğiniz için. Çünkü turpgilleri ben mutlaka, yani turpgillerden işte brokoli de dahil olmak üzere.
Topraktan çıkan demiştiniz bitkiler, evet. Çok faydalı değil
çünkü,
mi?
Çünkü onları onların sayıyoruz. İçerisinde vitaminler, şey, mesela B1 vitamini, tiamin. Bunu mutlaka almamız lazım. Çünkü beyin glikozu ve kan şekerini yakıta dönüştürmek için B1 vitamini kullanması lazım. O söylediğimiz o bitkilerde de zaten, özellikle turpgillerde B1 vitamini var. C vitamini. C vitamini de çok önemli. C vitamininin depresyona iyi geldiğine dair. Ama C vitamini derken neyi kastediyoruz? Bitkilerden, yani o söylediğimiz meyvelerden, sebzelerden, başta turunçgiller olmak üzere onlardan alınan C vitaminini kastediyoruz. Onların da depresyon semptomlarını azalttığını, çünkü damar, yani ne kadar kanımızda C vitamini ile ilgili bir takım genç erkek öğrencilerde yapılmış küçük bir çalışmada, yüksek seviyeleri C vitamini ne kadar yüksekse ruh halinin iyileşmesiyle, düşük seviyelerde de depresyon, öfke ve kaygının arttığı gözlenmiş. C vitamini bu anlamda da önemli. Şimdi portakal suyuna bazıları karşı gelecektir ama hayır. Çünkü portakal suyunu da içtiğinizde portakal o renderlarda yapıp lifiyle beraber çocuklara içirdiğinizde, tam bir su olarak değil, yani tamamen fruktoz içirmiyorsunuz. Lifli olarak içirdiğinizde çünkü bazen portakal yemeyebiliyorlar, o suyunu seviyorlar. Lifli bir şekilde yaptığınızda kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmediği için portakal suyunu mutlaka öneriyorum. Yani özellikle gençlerde her zaman söylüyoruz, D vitamini zaten önemli. D vitamininin de depresyon semptomlarını azalttığına dair özellikle yaşlılarda o tür şeyler biliyoruz. Ama magnezyum burada vücudumuzda en çok bulunan dördüncü mineral. Magnezyum çok yaygın olarak eksikliğine rastlanmıyor. Ama yine de işte magnezyum eksikliğinin ilgisizlik, depresyon, ajitasyon, kafa karışıklığı, kaygı, hatta çok eksik olduğunda deliryum dediğimiz bir tabloya bile yol açabileceğini biliyoruz.
Canımız çikolata istiyorsa magnezyum eksikliğiniz var derler. Doğru mudur hocam?
Çikolatayı şey olarak alalım. Yani bitkisel anlamda alalım. O dark çikolatadan bahsediyormuşuz gibi alalım.
Biz çünkü, onu sebze kabul edelim.
Evet. O yani sebze olarak kabul edelim ki, çünkü diğer çikolata, çünkü çok gerçekten şeker dolu şeyler var. Yani onları biz çikolata olarak da kabul etmiyoruz. Çikolata dediğimizde dark çikolata, bitter çikolatayı anlıyoruz. Evet, ondan da magnezyum alabilirsiniz.
Evet hocam, depresyona iyi gelen besinleri konuştuk. Depresyonu kötü yönde etkileyen besinleri de soralım size. Var mıdır öyle besinler?
Var. Birincisi şeker. Yani şeker gerçekten son zamanlarda, yani hastalıklar açısından da konuştuğumuzda da işte diyabete yol açıyor, kalp hastalıklarına yol açıyor, Alzheimer'la ilgili sıkıntılar var. Yani bu tür şeyler yapıyoruz ama işte vücudumuz da aslında bir bütün olarak kendini algılaması lazım. Şekerli yiyeceklerin, içeceklerin vücudumuza aslında biz iyi gelmediğini biliyoruz. Ama burada dikkat etmemiz gereken şu, biz ne zaman depresyona girsek şekerli gıdaları tüketimimiz artıyor. O bizi bir kısır döngüye sokuyor.
Ulaşımı da çok kolay hocam, çünkü değil mi, markete hemen gidip
Markette bir
alabiliyorsunuz.
ekmek, yani o hazır unundan üretilmiş, rafine undan olmuş ekmek alıyorsunuz veya o marketle. Şimdi ben markete gittiğimde neredeyse son zamanlarda hiçbir şey alamaz oldum. Yani meyve reyonu veya sebze reyonu varsa oraya bakıyorum. İşte biraz da yoğurt, peynir, bilmem ne falan, onlara bakıyorum. Ama onun dışında gerçekten yani hepsi şeker dolu. Ve o en son marketlerin sonuna doğru zaten koyuyorlar. Orada bir iki tane o işte gofretlerden, bisküvilerden, bunlardan zaten alıp eve getirdiğinizde söylediğiniz gibi ulaşımı da kolaylaşıyor. Ulaşımı kolaylaşınca da yani akşam, yani gece yatarken veya yatmadan, yani kalktınız, gittiniz, bir iki bir şeyler aldınız, sinirlendiniz, öyle bir şey yaptınız, ders çalışıyorsunuz, yine şekerli gıda tükettiniz. Bunların hepsi kaygı düzeyini de artırıyor. Yani beyni besinsiz bırakıyoruz. Yani kanımızda şekeri yükseltiyoruz. Bu çok sağlıksız bir beslenme. Yani temel beslenme vitamin, mineral ve proteinlerin yüksek olduğu beslenme. Yani aslında daha ucuz beslenme sağlayabiliriz. Yani bu söylediğimiz o şekerli gıdalar da pahalı gıdalar yani. Yani ne diyoruz? Yapraklı yeşillikler, meyveler, sebzeler, sebzeyle ilgili işte o yemeklerin listesini falan artırma falan lazım. Yani belki o tür eğilim olduğunda daha fazla, daha az para harcayarak
Daha çok
daha sağlıklı
beslenmiş olacağız.
beslenebiliriz. Bu bir de alkolü de söylememiz lazım. Alkol de beyindeki serotoninin düzeylerini etkileyebilir. Yani bir de kafein, bazen işte mesela kahveyi de dediniz. Kafein veya bunlar da kaygı düzeyini bazen artırabilir. Çünkü kafeinin özellikle gençlerde işte kalp ritmiyle yaptıkları, ne kadar şimdi kalp ritmini bozabilir diyen araştırmalar da var. Hayır, bozmaz diyen, hatta iyi gelir diyen de araştırmalar var. O yüzden burada bir orada bir soru işareti bırakalım. Ama kafeini tamam, gençler seviyor, mutluluk yapıyorsa olabilir. Ama kaygı düzeylerini bazen artırabileceğini de düşünmek lazım diyelim.
Hocam, son olarak takviyeleri konuşalım biraz, çünkü çok kolay ulaşmak takviyelere. Depresyon şikayetiyle doktora gittiğinizde hangi takviyeler veriliyor?
Magnezyum mesela hemen verilebilir. Çünkü işte uykunu iyileştir ki, çünkü uyku da gerçekten depresyon.
Etkisi var mı magnezyumun uykuya?
İşte magnezyum glisinat verilir ki daha iyi uyuyabilsin diye insanlar. Veya melatonin
Melatonin hapı çok
ve evet.
popüler bu arada.
Şimdi çocuklarla ilgili bir gün melatonini konuşalım. Çünkü Amerika'da bayağı bir problem çıktı. Çocuklarda bunun alınmaması gerektiğini, o miligramların hiçbirisinin düzgün olmadığına dair bir takım şeyler çıktı. Onu ayrı bir şeyde konuşuruz. Ama bu melatonin takviyeleri, magnezyum takviyeleri, şimdi bu her zaman geçici bir çözüm ve bunların net olarak etkili olduğunu, evet bazı araştırmalar söylüyor, bazı araştırmalar hayır diyor. Ama yeni bir araştırma yayınlandı. Daha önce de zaten bu çalışmalar vardı. İşte haftada 2 saat egzersiz, yürüyüş yapanların uyku seviyesi iyileşmiş. Şimdi kendimden de örnek vereyim. Yine kızım hep çalışıyor ya, o yüzden gençler örnek olsun diye. Orada onda da uyku sorunu var. Çünkü kaygı da duyuyor. Kazanacak mıyım, kazanmayacak mıyım? O tür kaygıları da var. Dedim ki kızım, her gün seninle yürüyeceğiz. Şimdi kütüphaneye gidiyor. Ara sıra diyorum ki arıyorum, hadi bir yarım saat yürüyelim. Gidiyoruz, yarım saat, bazen bir saat yürüyüş yapıyoruz. En az her gün yarım saat yürümeye başladık. Uykusu düzene girdi. Yani 12'den önce mutlaka uyumaya başladı. Bu egzersizle yapılan her şey, yani diyorum ki bak, egzersizi de ders çalışma olarak düşün. Çünkü beynine de etki ediyor, uykuna da etki ediyor. Çünkü şu cep telefonunu sen 11'den sonra, akşam 11'den sonra kullandıkça uykuda da problem yaşıyorsun. O yüzden egzersizi de ders çalışma olarak düşün. Dersler arasında sıkıldıklarında egzersiz yapsınlar. Yürüyüş olabilir veya işte aletli işte dumbbell kaldırabilirler. Başka egzersizler yapabilirler. Ama sıkıldıklarında bunu yapsınlar. Akşam uykularının çok daha düzenli olduğunu görecekler.
Her şeyin çaresi var, depresyonun da o zaman hocam, değil mi? Beslenmeyle, evet. Egzersizle. Aa,
mutlaka ilaçlarını, doktorlarının söyledikleri ilaçları alsınlar. Zaten bu tür şeyleri yaptıklarında o depresyon, antidepresan ihtiyacı da azalıyor. Yani antidepresanlar anormal kullanılmaya başlandı. Yani doktorların da çok vakti yok, çok fazla dinlemiyorlar. Yani hep antidepresan yazıp gönderiyoruz. Maalesef biz de hata yapıyoruz bu anlamda. O yüzden antidepresan bu saydıklarımızı alırlarsa belki de hiç ilaca ihtiyaçları kalmayacak.
Evet hocam, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sevgili dinleyenlerimiz. Mikrofonda doktor var.